21. ayrım. Sayfa no 235. Avcı telefonda beni zorla götürüyorlar dedi. Çok geçmiyor. O konuşmamızın üzerinden 3 gün geçmişti. Hanefi Avcı'yı bir haber için telefonla aradım. Telefonu açıldı. Ancak Avcı diğer telefonla konuşuyordu. Hayır, hayır ben gitmiyorum. Zorla götürüyorlar dediğinde heyecanlandım. Avcı'yı birileri kaçırıyor muydu? Sürekli Hanefi Bey, Hanefi Müdürüm, ne oldu, kim zorla götürüyor diyordum. Hanefi Bey nihayet bana cevap verdi. O genelde konuştuğu kişileri tanıyorsa kardeş der, hayırdır dediğimde adeta nefes almadan şunları anlattı. Beni zorla İstanbul'a götürüyorlar. Tekrar söylüyorum, ben gitmiyorum, zorla götürülüyorum. Polis sizin için zorla götürsün, savcının talimatı vardır dediğimde ise şok karşılığı aldım. Savcılığın değil, cemaatin talimatı. Açık söylemek gerekirse bir an ürktüm. Bir emniyet müdürü nasıl böyle konuşuyordu? Sordum. Cemaat talimatı diyorsunuz. Ben mi yanlış anladım? Dediğimde hayır doğru anladınız. Bilerek söylüyorum. Yasa dışı dinlemelerin ortaya çıkmasını engellemek için, bu olayı kamufle etmek için bana suç uyduruyorlar. 40 yıldır terörle mücadele eden birisini terör örgütü elemanı diye sorgu için götürüyorlar dedi. Son derece öfkeli olduğu sesine de yansıyordu. Gözaltına alınabileceğini tahmin ediyordu. Ne de olsa istihbaratçıydı. O nedenle Adalet, İçişleri Bakanlıkları ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na verdiği dilekçede cemaat planları doğrultusunda beni susturmaya ve bir örgütle irtibatlandırarak asıl hukuksuz dinleme yapanları korumaya yönelik davranış olduğu alenen bellidir, diyor. Soruşturmayı kasıtlı yönlendirdiğini belirttiği ve isimlerini verdiği polislerden de davacı olduğunu kaydediyordu. Yazdığı kitaptan dolayı hakkında şimdilik 8 ayrı soruşturma açılıyordu. Mülkiye Baş Müfettişleri Ferda İleri, Mustafa Üçkuyu, Mustafa Yavuz, Polis Baş Müfettişi Necat Özdemiroğlu, Avcı hakkında yargı mensuplarını küçük düşürdüğü, emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı, gizli kalması gereken bilgileri açıkladığı, terör örgütü mensuplarını övdüğü, mevzuata aykırı dinleme yaptırdığı, bir televizyon ve bir gazeteye açıklama yaptığı konulardan dolayı soruşturma yürütüyordu. İlginçtir. Yıllar önce Hanefi Avcı hakkında MİT'e ait telefonları açıkladığı iddiasıyla hakkında tutuklama kararı verilmişti. Star gazetesinde o dönem birlikte çalıştığımız adliye muhabirimiz Cemal Doğan telefonda Hanefi Avcı hakkında tutuklama kararı verildi. Bugün alabilirler dedi. Hemen Avcı'yı telefonla aradım. Kendisi hakkında tutuklama kararı verildiğini öğrendiğimi söylediğimde şaşırmıştı. Çünkü böyle bir karardan o ana kadar haberi yoktu. Birkaç saat sonra Avcı cezaevine götürülüyordu. 20 Şubat 1998'de Avcı, devletin gizli bilgilerini açıkladığı iddiasıyla tutuklanıyor, itirazı üzerine 2 Mart 1998'de salıveriliyordu. Salıverme kararının altında ise Abdullah Öcalan'ı idama mahkum eden mahkeme heyetinin başkanı Turgut Okyay'ın imzası bulunuyordu. Avcı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden çıkarken gözaltına alınmıştı. Onlar havaalanına doğru giderken Emniyet Genel Müdürü eski yardımcısı Emin Arslan'la sohbet ediyoruz. Arslan tutuklandığında Hanefi Avcı onun için ben yaparım o yapmaz demişti. Bu kez aynı şeyleri Emin Arslan arkadaşı Avcı için söylüyordu. O gerilim anında bile cezaevi nöbeti Hanefi'ye gelirse şaşırmam diyordu. Emin Arslan şaşırmamıştı. Yıllarını terörle mücadeleye veren Avcı, devrimci karargah hatlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek, soruşturma dosyasının gizliliğini ihlal, yargı görevini yapanları etkileme, terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme suçlamasıyla Cumhuriyet Savcısının karşısındaydı. Avcı, Cumhuriyet Savcısına ifade vermedi. Tutuklanma istemiyle mevcutlu yani polis eşliğinde mahkemeye sevk ediliyordu. Bu durum mahkeme tutanağında şüpheli huzura alındı, şüphelinin kimlik bilgisinin tespitine geçildi diye yer alırken hakim Rüstem Er Yılmaz soruşturma ve dosya eklerini okudu. Hakim şüpheli Hanefi Avcı'ya haklarını ve üzerine atılı suçlamaları sıraladı. Hanefi Avcı haklarımı ve üzerime atılı suçlamaları anladım. Avukatım Bahtiyar Kurt eşliğinde savunmamı yapacağım dedi. Avcı hakimin sorduklarını tek tek cevaplandırdı. Kitabı dışındaki iddiaların hiçbir maddi temelinin olmadığını belirtiyor. Kitap içeriğinden dolayı insanlar hakkında dava açılması ve insanların suçlanması bu çağda hiç mantıklı değildir diyordu. Hanefi Avcı Suriye'de öldürüldü diye haberler geliyordu. Hanefi Avcı cezaevine girdikten sonra hakkında inanılmaz iddialar gündeme getiriliyordu. Suriye'de Abdullah Öcalan'a dönük operasyon için görevlendirildiğinde örgüt hakkında araştırmalar yaptığında bu pasaportları kullanmıştı. Arkadaşları hiç unutamaz Avcı'nın bir aylık bir göreve gidip de bir daha dönme işini. Öldürülmüştür deniliyordu. Ancak o kara haberi eşi Şenay Hanım'a bir türlü söyleyemiyorlardı. Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan, Hanefi'den umudu kesmiştik. Öldü diye mevlit bile okutmuştuk. Helvasını bile karıp dağıtmıştık. Ancak o bir sabah çıka geldi diyor. Eşi Şenay Hanım ise bu kitap için şunları anlatıyor. Ben 21 yaşındayım. Çocuklarım küçük. Hanefi, Abdullah Öcalan'la ilgili yürütülen gizli bir operasyon için yurt dışına gitmişti. Bir türlü dönmüyordu. Artık onun öldüğüne iyice inanmaya başlamıştım. Bir gün lojmana gelen görevliler, "Müjde, Hanefi Bey yaşıyor," dediler. Beni telefonla birkaç dakikalığına konuşturacaklardı. Ona asla gerçek adını söylemememi, aksi halde öldürülebileceğini anlattılar. Onlara söyledikleri kod adıyla eşime hitap ettim. O günü hiç ama hiç unutamıyorum. Avcı cezaevindeyken boşalttığı makam odasının yanındaki küçük odada tam 28 gün sonra arama yapıldı. Dolabın üzerinde bulunan çantada aralarında Ertuğrul Özkök, Enis Berberoğlu, Uğur Dündar, Fatih Altaylı, emekli orgenlara Çevik Bir, eski milletvekili Ahmet Özal'a ait ses kasetleri ortaya çıktı. Bu konuda şüpheler çoktu. Dönemin İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Adem Demir, İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun ve yardımcısı Hanefi Avcı'ya, "Beni bu adamlardan kurtarın. Bunlar hepimizin başına iş açacak," diye biraz da sesini yükselterek konuşmasını hatırlayanlar hatırladı. Bu kasetlerin o odaya nasıl konulduğuna ilişkin şüphelerini aktarıyorlardı. Bu konuşmaları kim saklamış, eğer ona aitse Avcı gibi uyanık polis müdürü nasıl böyle bir hata yapmıştı? Cezaevinde ilk haftası doluyordu. Avcı istemiyordu ama avukatı tutukluluğunun kaldırılması itirazında bulundu. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi itirazın reddine, tutukluluğun devamına kararı verirken hakim Yakup Hakan Günay, muhalefet şerhinde terör örgütüne yardım etmek suçuna ilişkin olarak dosyada bulunan suç şüphesinin varlığını gösteren olguların kuvvetli olmadığını belirtiyor, avcının kaçma ihtimali bulunmadığından salıverilmesini öneriyordu. Bu mektup Türkiye Büyük Millet Meclisi kapısından çevrildi. Hanefi Avcı cezaevinde boş durmuyor, yeni bir kitap çalışması yapıyordu. Bu yetmiyor, haksızlığa uğradığını gerekçe gösterip aralarında valiler, emniyet müdürleri, cumhuriyet başsavcıları, savcılar, hakimler, üst düzey bürokratlar ve de milletvekillerine gönderilmek üzere bir mektup kaleme alıyordu. Avcı'nın el yazısıyla yazdığı "Saygıdeğer Beyefendi" diye başlayan bir sayfalık mektubu Silivri 4 nolu L tipi cezaevi mektup okuma komisyonu tarafından incelendi ve gönderilmesine izin verildi. Avcı'nın mektubu çoğaltıldı ve gönderilmeye başlandı. Ancak kargoyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen mektuplar "alamayız" denilip geri çevriliyordu. Avcı o mektubunda şunlar yazıyordu: "Hayatı terör örgütleriyle mücadelede geçmiş 34 yıllık bir polis müdürünü, bir anda sol terör örgütlerine yardım eden bir kişiye dönüştürebilen hukuk sistemi adil değildir. Bu anlayış herkesi, her zaman her suçtan haksız olarak suçlayabilir, damgalayabilir, mahkum edebilir. Her türlü özgürlüklerin teminatı ve masumiyetin güvencesi olması gereken adalet organları korkularımızın kaynağı haline gelmemelidir. Hiçbir kişi ve örgüte mesleğimin ve kanunların yasak ettiği yardımı yapmadım. Bu konuda ciddi hiçbir delil, konuşma ve tanık yoktur. Şikayetçi olduğum kişiler kendi hukuksuz dinleme ve izlenimlerini gizlemek için mümkün olmayacak iddialarda bulunmuşlardır. Olay sadece benim sorunum değildir. Bu adalet ve hukuk anlayışı toplum ve herkes için tehlikelidir. Bir hukuk devletinde hiç olmayacak bir durumdur. Bu anlayış ülkemizde egemen olmamalıdır. Hukuk ve demokrasi herkese her zaman lazım olacak değerlerdir." Emniyette Fethullahçı yapılanma raporu 1999 yılında yazıldığı dönemde Telekulak skandalı patlamıştı. O günlerde Telekulak skandalını örtmek için Fethullah raporu uyduruldu iddiaları gündeme getirildi. Değişen bir şey olmuyordu. 2010 yılında da Hanefi Avcı kitap yazıp emniyette cemaatleşmeyi ortaya koydu. İşte bu kez de Hanefi Avcı yasa dışı örgütle ilişkisinin ortaya çıkacağını biliyordu. Onu örtmek için apar topar cemaatle ilgili kitap yazdı. İddiaları gündeme getiriliyordu. Yani değişen bir şey yoktu. İşte gelinen nokta böyleydi. Daha birkaç yıl öncesine kadar kesinlikle Fethullahçı kadrolaşma yoktur diyen ve bunun öncülüğünü yapanlar, şimdi kitaplar yazıp Fethullahçı kadrolaşmanın devleti nasıl ele geçirmeye başladığını anlatıyorlar ve bunlardan sonra başlarına gelen olaylara isyan ediyorlardı. Son dönemde Fethullahçılar arasında da bir bölümle olduğu konuşuluyor. Bazıları "biz böyle olmayacaktık, daha önce eleştirdiklerimizi biz yapıyoruz" diyorlar. Yıllar süren çabalar sonuç veriyor, şimdi devlet içindeki karmaşık birçok olayın ardından fısıltı halinde Fethullahçıların işi, F tipinin işi ya da okyanus ötesindeki vaiz sözleri duyuluyor. Ancak bu kadar gündeme gelmesine, getirilmesine rağmen emniyet içinde bu cemaatçilik suçlamasıyla ceza alan var mı? Bunu araştırdığımızda Fethullahçılıkla ilgili faaliyetleri nedeniyle adli ve idari ceza alan, meslekle ilişki kesilen kimse olmadığını öğreniyorum. Okyanus ötesinden imkan olsa mezardakileri bile kaldırarak referandumda evet oyu kullandırmak lazım Ben zannediyorum kalkarlar da mesajı gelirken, siyasetten hep uzak kalmaya özen gösteren cemaat lideri artık safını açıklıyor, referandumdan sonra da ona siyasi mesajı da bizzat başbakan veriyordu. Okyanus ötesine teşekkür ediyorum. Sayfa no 244. Kitabın seslendirmesi bitti. 5 Nisan 2011 Salı.